Ayrım 13.
Sayfa 132. Şarkı söyleriz günün sonunda, yorgun çamuru paklayan banyoya. Şarkı söylemeyenin aklına şaşarız. Ah sıcak su, ne soylu şey. Ah ne tatlı yağan yağmurun sesi. Tepeden düzlüğe sıçrayan derenin şırıltısı. Ama yağmurdan ve salınan dereden daha iyisi, dumanı tüten sımsıcak su. Ah soğuk suyu dökeriz istersek, kurumuş boğazımızdan aşağı. Ama bira daha iyi gelir susuzluğa, sıcak su da sırtımızdan aşağıya. Ah göğün altındaki beyaz fıskiyeden, yükselen su gibisi yoktur dünyada. Ama o bile sıcak suda şapırdattığım ayaklarımın sesi kadar hoş gelemez kulağa. Fevkalade bir su şapırtısı ve Frodo'nun oha diye bağırdığı duyuldu. Belli ki Pippin'in küvetinden epey bir su fiskiye olma sevdasına düşüp havalara sıçramıştı. Merry kapıya gitti. Gırtlağınız için bira ve yiyeceğe ne dersiniz diye seslendi. Frodo saçlarını kurulayarak dışarı çıktı. Havada o kadar çok su var ki işimi bitirmeye mutfağa geliyorum dedi. Pes dedi Merry içeri bakarak. Yer su içinde yüzüyordu. Yemek istiyorsan önce bütün bu suyu temizlemen gerekecek Peregrin dedi. Çabuk ol yoksa seni bekleyemeyiz. Akşam yemeklerini mutfakta ateşin yanında bir masada yediler. Herhalde siz üçünüz biraz daha mantar istemezsiniz dedi Fredegar pek de umutlanmadan. Evet efendim isteriz diye haykırdı Pippin. Onlar benim dedi Frodo. Çiftçi eşlerinin kraliçesi Bayan Tırtıl tarafından bana verildi. O pis ellerini çek, servisi ben yapacağım. Hobbitler mantara çok düşkündür. Hatta bu düşkünlükleri büyük ahalinin en tamahkar zevklerini bile geçer. Bu genç Frodo'nun batağın hep meşhur tarlalarında yaptığı uzun keşifleri ve zarara uğrayan Tırtıl'ın hiddetini kısmen açıklayan bir gerçektir. O akşam ise hatta Hobbit standartlarına göre bile hepsine yetecek kadar mantar vardı. Mantarı takiben yenecek bir sürü şey daha hazırlanmıştı ve yemek bittiğinde tombiş toluk bile memnuniyetle iç geçirdi. Masayı iterek sandalyelerini ateşin etrafına çektiler. Sonra toplarız dedi Merry. Şimdi bütün olanları anlatın bakalım. Galiba bazı maceralara bulaştınız ki bunları bensiz yaşamanız hiç de adilane değil. Her şeyi tüm tafsilatıyla istiyorum. Hepsinden de önemlisi yaşlı tırtılın nesi vardı ve benimle niye öyle konuştu onu öğrenmek istiyorum. Hani olacak iş değil ama neredeyse korkuyordu diyeceğim. Hepimiz korkmuştuk dedi Pippin. Frodo'nun susup ateşe dalıp gittiği bir sessizlikten sonra. Seni de 2 gün boyunca kara süvariler takip etse sen de korkardın. Neymiş onlar? Kara atlara binen kara şekiller diye cevap verdi Pippin. Frodo konuşmayacaksa bütün olanları sana başından itibaren ben anlatırım. Böylece Hobbit köyü terk ettikleri andan başlayarak bütün yolculuklarını tüm ayrıntısıyla anlattı. Sam yer yer başını sallayarak ve nidalar çıkararak onu destekliyordu. Frodo sessizdi. Hepsini uyduruyorsunuz derdim dedi Merry. Ama iskeledeki o kara şekli ben de gördüm. Ve tırtılın sesindeki o garip tınıyı duydum. Bu olup bitenlere ne diyorsun Frodo? Kuzen Frodo'nun ağzı çok sıkıydı dedi Pippin. Ama artık baklayı ağzından çıkarmanın zamanı geldi. Şimdiye kadar bize söylenen tek işe yarar şey çiftçi tırtılın bu olanların Bilbo'nun hazinesiyle bir ilgisi bulunduğu hakkındaki tahminiydi. O sadece bir tahmindi dedi Frodo telaşla. Tırtıl gerçekten bir şey biliyor değil ki. İhtiyar tırtıl zeki heriftir dedi Merry. Konuşurken açık etmediği bir sürü şey vardır o yuvarlak yüzünün ardında. Bir zamanlar yaşlı ormana sık sık girip çıkarmış. Bir sürü acayip şey hakkında bilgisi olduğuna dair de bir ünü vardır. Ama en azından Frodo bize onun tahmininin yerinde olup olmadığını söyleyebilirsin. Sanırım diye cevapladı Frodo yavaş yavaş. Bir dereceye kadar iyi bir tahmindi. Meselenin Bilbo'nun eski maceralarıyla bir ilgisi var ve süvariler onu ya da beni arıyorlar veya araştırıyorlar denilebilir. Bana soracak olursanız bu işin şakası da yok korkarım. Ne burada ne de başka bir yerde emniyette sayılmam. Sanki aniden yıkılıvereceklermiş gibi etrafında, pencerelerde ve duvarlarda gezdirdi gözlerini. Diğerleri sessizce onu süzüp aralarında manalı manalı bakıştılar. Şimdi çıkıyor bakla diye fısıldadı Pippin Merry'e. Merry başıyla onayladı. Eh dedi Frodo sonunda. Sanki bir karara varmış gibi yerinde doğrulup dimdik oturarak. Daha fazla gizleyemem. Hepinize söylemem gereken bir şey var. Fakat nasıl başlayacağımı bir türlü bilemiyorum. Sanırım sana yardımcı olmak için dedi Merry sakince. Bir kısmını sana ben anlatabilirim. Ne demek istiyorsun dedi Frodo ona kaygıyla bakarak. Sadece şunu. Benim sevgili şaşkın dostum Frodo. Çok bedbahtsın. Çünkü nasıl veda edeceğini bilemiyorsun. Tabii ki şairden ayrılmak niyetindeydin. Fakat tehlike tahmin ettiğinden de erken baş gösterdi ve şimdi hemen gitmeyi düşünüyorsun. ve gitmek istemiyorsun. Senin için çok üzgünüz. Frodo ağzını önce açtı, sonra kapadı. Yüzündeki şaşkınlık ifadesi o kadar komikti ki hepsi güldüler. Sevgili Frodo, dedi Pippin. Gerçekten de hepimizi uyuttuğunu mu sanıyordun? Ne o kadar dikkatlisin ne de akıllı. Bu sene Nisan ayından beri gitmeyi planlıyordun. Hep uğradığın yerlere veda ediyordun. Sürekli acaba bu vadiyi bir daha görebilecek miyim falan gibi bir şeyler mırıldandığını duyuyorduk. Hele sanki paran tükenmiş gibi yapıp sevgili çıkın çıkmazını torba köylü Bagginslere satman. Sonra Gandalf'la o sıkı fıkı konuşmaların. Eyvallar olsun, dedi Frodo. Hem akıllı hem de dikkatli davrandığımı zannediyordum. Kim bilir Gandalf ne der bu işe. Yani bütün şair benim ayrılışımdan haberdar mı şimdi? Yo hayır, dedi Merry. Bu konuda kaygın olmasın. Bu sır uzun süre gizli kalamaz elbette. Ama şimdilik sanırım sadece biz suç ortaklarınca biliniyor. Hem sonra unutma ki biz seni çok iyi tanıyoruz ve sık sık da seninle birlikte oluyoruz. Ne düşündüğünü genellikle tahmin edebiliyoruz. Bilbo'yu da tanırdım. Doğruyu söylemem gerekirse o gittiğinden beri seni yakından izliyordum. Eninde sonunda onun peşinden gideceğini düşünüyordum. Aslında daha önce gideceğini düşünmüştüm ve son zamanlarda epeyce endişelenmeye başlamıştık. Bizi atlatıp onun yaptığı gibi birdenbire tek başına gidivereceksin diye ödümüz kopuyordu. Bahardan bu yana gözlerimizi dört açtık ve kendi kendimize bir sürü planlar yaptık. O kadar kolay kaçamazsın. Ama gitmem gerekiyor, dedi Frodo. Bunun çaresi yok sevgili dostlarım. Bu hepimiz için pek hoş olmayan bir şey ama beni alıkoymaya kalkmanın bir faydası yok. Bu kadar çok şeyi tahmin ettiğinize göre lütfen bana yardım edin, engel olmayın. Anlamıyorsun, dedi Pippin. Senin gitmen gerekiyor. O yüzden bizim de gitmemiz gerekiyor. Merry ile ben seninle geliyoruz. Sam harika bir heriftir. Seni kurtarmak için bir ejderhanın ağzından içeri atlayabilir. Tabii bu arada ayakları birbirine dolanıp yeri de öpebilir, o başka. Fakat bu tehlikeli serüveninde tek yoldaştan fazlasına ihtiyacım var. Benim canım çok sevgili hobbitlerim, dedi Frodo son derece duygulanmış bir halde. Fakat buna izin veremem. Buna da çok zaman önce karar verdim. Tehlikeden söz ediyorsunuz ama anlayamıyorsunuz. Bu bir servet avı. Gidip gelinecek bir seyahat değil. Ben korkunç bir tehlikeden korkunç bir tehlikeye doğru kaçıyorum. Elbette ki anlıyoruz, dedi Merry kesin bir edayla. O yüzden gelmeye karar verdik. Yüzüğün çocuk oyuncağı olmadığını biliyoruz. Ama düşmana karşı sana elimizden geldiğince yardım edeceğiz. Yüzük mü, dedi Frodo artık tamamıyla hayrete düşerek. Evet, yüzük, dedi Merry. Benim canım hobbitim, sen arkadaşlarının meraklarını yabana atma. Senelerdir yüzüğün varlığından haberdarım. Bilbo gitmeden öncesinden beridir aslında, fakat o yüzüğü bir sır olarak kabul ettiği için ben de bilgimi kafamda sakladım. Ta ki suç ortaklığımızı kurana dek. Bilbo'yu elbette ki seni tanıdığım kadar tanımıyordum. Ben çok gençtim. O da daha dikkatliydi. Ama yeterince değil. İlk nasıl öğrendiğimi merak ediyorsan anlatmaya devam edeyim. Devam et, dedi Frodo güç duyulan bir sesle. Senin de tahmin edebileceğin gibi ona açık verdiren torba köylü Bagginsler oldu. Davetten bir yıl önce bir gün yolda yürürken Bilbo'yu yolda önümde gördüm. Birdenbire uzakta bize doğru gelmekte olan TB'ler belirdi. Bilbo yavaşladı ve sonra hop badanak yok oldu. Ben o kadar hayrete düşmüştüm ki kendimi daha normal bir şekilde saklamaya bile neredeyse aklım yetmeyecekti. Ama çitten geçip yolun kenarındaki tarladan yürüdüm. TB'ler geçtikten sonra çitten yolu gözlüyordum ki bir de ne göreyim. Bilbo tam önümde aniden ortaya çıkıvermesin mi? Altın gibi parlayan bir şeyi pantolonun cebine koyduğu da gözümden kaçmadı. Ondan sonra gözlerimi hep açık tuttum. Hatta itiraf edeyim, onu gözetledim. Fakat siz de kabul etmelisiniz ki bu son derece merak uyandırıcı bir şeydi ve ben de daha delikanlıydım. Bütün şehirde babalığın gizli kitabını senden başka gören bir tek ben varımdır herhalde, Frodo. Bilbo'nun kitabını mı okudun, diye haykırdı Frodo. Daha neler duyacağım, hiç mi bir şey emniyette değil? Yeterince değil diyebilirim, dedi Merry. Fakat sadece tek bir kere çarçabuk göz atabildim ve bu da hiç kolay olmadı. Kitabı hiç ortalarda bırakmazdı. Ne oldu acaba o kitap? Bir kere daha görmek isterdim. Kitap sende mi Frodo? Hayır, çıkın çıkmazında değildi. Alıp götürmüş olmalı. Neyse, dediğim gibi, diye devam etti Merry. Bu bahara işler ciddiye bininceye kadar bildiklerimi kendime sakladım. Sonra suç ortaklığımızı kurduk. Bu konuda ciddi olduğumuz ve niyetimiz niyet olduğu için de pek öyle kılı kırk yarmadık. Kolay kırılır cinsten bir ceviz sayılmazsın. Gandalf ise senden de beter. Fakat bizim baş hafiyemizle tanışmak istersen onu sana takdim edeyim. Nerede, dedi Frodo etrafına bakınarak. Sanki maskeli ve meşhum bir suretin dolaptan çıkmasını beklermiş gibi. Öne çık Sam, dedi Mary ve Sam kulaklarına kadar pancar gibi olmuş bir halde ayağa kalktı. İşte bizim bilgi toplayıcımız ve hiç şüphen olmasın sonunda yakalanıncaya kadar çok da iyi bilgi topladı. Fakat yakalandıktan sonra galiba şeref sözü verdiği için serbest kaldığını falan düşündü ki bir daha ağzını açmadı. Sam, diye haykırdı Frodo. Artık daha fazla şaşıramayacağını hissediyor, kızsın mı, gülsün mü, rahatlasın mı yoksa aptallığına mı yansın bilemiyordu. Evet beyim, dedi Sam. Affınıza sığınırım beyim. Fakat niyetim kötü değildi Bay Frodo. Ne size ne hatta Bay Gandalf'a karşı. Bak onun aklı çalışıyor. Ha, siz tek başına gideceğim dediniz de o hayır. Yanında muhtemet birini al dediydi. Fakat anlaşılan kimseye itimat etmeye gelmiyor, dedi Frodo. Sam ona mutsuzca baktı. Bu ne istediğine bağlı, diye söze karıştı Merry. Düzde de bozda da yanında olacağımıza itimat edebilirsin sonuna kadar. Senin her sırrını saklayacağımıza itimat edebilirsin. Senin saklayacağından daha iyi hem de. Fakat belanın karşısında yalnız kalmana veya bir söz söylemeden çekip gitmene izin vereceğimize güvenme. Biz senin arkadaşlarınız Frodo. Her neyse, durum bu. Gandalf'ın sana söylediklerinin çoğunu biliyoruz. Yüzük hakkında epeyce bilgimiz var. Bu işten korkunç derecede korkuyoruz. Ama seninle geliyoruz. Ya da seni av köpekleri gibi izleriz. Hem beyim, diye ekledi Sam. Elflerin öğütlerini de kulak ardı etmen olmaz. Gildor sana isteyen varsa yanına katmanı söyledi. Bunu inkar edemezsin. İnkar etmiyorum, dedi Frodo. Artık sırıtmakta olan Sam'e bakarak. İnkar etmiyorum ama bir daha senin uyuduğuna hiç inanmayacağım. Horlasan da horlamasan da. Emin olmak için bir güzel tekmeleyeceğim seni. Size gelince siz de bir avuç hain hilekarsınız, dedi diğerlerine dönüp. Sonra güldü. Fakat sağ olasınız, dedi. Ayağa kalkıp kollarını sallayarak. Pes ediyorum. Gildor'un sözünü dinleyeceğim. Eğer tehlike bu kadar kara olmasaydı sevincimden oynardım. Öyle bile olsa mutlu olmaktan alamıyorum kendimi. Uzun zamandan beri olamadığım kadar mutluyum. Bu geceden öyle çekiniyordum ki. Güzel, anlaştık. Komutan Frodo ve takımı için 3 kere var ol, diye haykırdılar ve Frodo'nun etrafında dans ettiler. Merry ile Pippin belli ki bu an için hazırlamış oldukları bir şarkıya başladı. Şarkı yıllar önce Bilbo'yu macerasına sürükleyen cüce şarkısı model alınarak yapılmıştı ve aynı ezgiyle söyleniyordu. Ocağa da odaya da elveda. Rüzgar da esse yağmur da yağsa gün doğmadan ayrılmamız gerek. Ormanlarla yüksek dağları aşıp uzaklara. Elflerin yaşadığı yarma vadiye, sisli şelalelerin altına, ormandaki açıklıklara. Hızla süreceğiz atları kırlarda ve çöllerde, sonra ise bilmiyoruz yolumuz nereye. Ardımızda korku, önümüzde düşmanlar, göğün altında kurulacak yataklar. Ta ki tüm zorluklar aşılana, yolculuk bitip işimiz tamamlanana kadar. Gitmeliyiz, gitmeliyiz. Gün doğmadan atları sürmeliyiz. Çok güzel, dedi Frodo. Ama bu durumda en azından bu gecelik bir çatı altındaki yataklarımıza gitmeden önce yapmamız gereken bir sürü şey var. Aa, o şiir de, dedi Pippin. Gerçekten gün doğmadan önce başlamaya mı niyetlisin? Bilmiyorum, diye cevap verdi Frodo. O kara süvarilerden korkuyorum ve de bir yerde fazla oyalanmanın güvenli olmadığına eminim. Özellikle de gittiğimin bilindiği bir yerde. Üstelik Gildor da bana oyalanmamamı öğütledi. Ama Gandalf'ı görebilmeyi çok isterdim. Gandalf'ın ortaya çıkmadığını duyunca Gildor'un bile tedirgin olduğunu gözümden kaçmadı. Mesele 2 şeye bağlı. Süvariler Erşehir'e ne kadar zamanda ulaşır ve biz en erken ne zaman yola çıkabiliriz? Epey bir hazırlık gerekecek. İkinci sorunun cevabı, dedi Merry, 1 saat içinde ayrılabileceğimizdir. Ben hemen hemen her şeyi hazır ettim. Tarlaların öbür tarafındaki ahırda 6 tane midilli var. Kumanyalar, eşyalar hep paketlendi. Birkaç fazladan kıyafet ile bozulacak yiyecekler hariç. Çok becerikli bir suç ortaklığı olmuş bu, dedi Frodo. Ama kara süvariler ne olacak? Gandalf'ı bir gün daha beklesek tehlikeli olur mu? Bunun cevabı, süvariler seni burada bulursa ne yapacakları konusunda senin ne düşündüğüne bağlı, diye cevap verdi Merry. Şimdiye çoktan buraya gelebilirlerdi tabii ki. Ama köprünün hemen bu tarafında Çalı Çit'in nehir yatağına kadar indiği yer kuzey kapısı yollarını kesiyor. Kapı nöbetçileri onları gece vakti geçirmez. Yarıp geçerlerse o başka. Gün ışığında bile onları içeri sokmamaya çalışırlar. En azından konağın efendisine bir haber iletinceye kadar. Çünkü süvarilerin tipinden hiç hoşlanmayacak ve şüphesiz korkacaklardır. Ama tabii er diyarı kararlı bir saldırıya uzun bir süre karşı koyamaz. Ve sabah vakti bir kara süvari bile kapıya gelip Bay Baggins'i sordu mu içeri alınabilir pekala. Senin geri gelip Çukurçay'da oturacağını bilmeyen kalmadı. Frodo bir süre düşünceler içinde oturdu. kararımı verdim dedi sonunda. Yarın gün ışır ışımaz yola koyulacağım. Fakat yoldan gitmiyorum. Burada beklemek bile yoldan gitmekten daha güvenlikli. Er diyarından ayrıldığımı en azından birkaç gün için gizli tutmamız mümkün. Ama kuzey kapısından çıkarsam bu anında duyulur. Dahası süvariler er diyarına girse de girmese de köprü ve doğu yolunun sınır civarındaki bölümü mutlaka gözlenecektir. Kaç süvari olduğunu bilmiyoruz ama en azından iki tane var. Belki de daha fazla. Yapılacak tek şey hiç beklenmeyen bir yöne doğru gitmek. Fakat o zaman geriye sadece yaşlı orman kalıyor dedi Fredegar dehşetle. Oraya girmeyi düşünüyor olamazsın. En az kara süvariler kadar tehlikelidir orası. O kadar değil dedi Merry. Kulağa son derece korkunç geliyor ama bence de Frodo haklı. Derhal izimize düşülmeden buradan ayrılmanın tek yolu bu. Şansımız yaver giderse peşimizdekilere bayağı fark atmış oluruz. Ama yaşlı ormanda şansın yaver gitmez ki diye karşı çıktı Fredegar. Orada kimsenin şansı yoktur. Kaybolup gidersiniz. Kimse oraya girmiyor. Bal gibi giriyorlar dedi Merry. Brandybuck'lar giriyor. Arada bir akıllarına estiği zaman. Bizim özel bir giriş yerimiz var. Çok eskiden Frodo da bir kere girmişti. Ben kaç kere girdim. Genellikle gündüz vakti elbette. Ağaçların uykulu ve oldukça sakin oldukları zamanlarda. İyi öyleyse nasıl biliyorsanız öyle yapın dedi Fredegar. Ben yaşlı ormandan korktuğum kadar hiçbir şeyden korkmuyorum. Hakkında anlatılan hikayeler kabustan beter. Fakat sizinle gelmediğime göre benim sözümün pek bir ağırlığı yok. Yine de Gandalf geldiğinde ki eminim pek yakında gelecektir. Burada ona ne yaptığınızı anlatacak birinin kaldığına memnunum. Frodo'yu çok sevdiği halde tombiş toluğun şairi bırakmaya veya şair dışında neler olduğunu görmeye hiç niyeti yoktu. Ailesi Doğu Dirhem'den, daha da doğrusu köprü alanındaki Kürk geçidinden gelmekteydi. Ama o hayatında Brandybuck Köprüsü'nün karşısına bile geçmemişti. Suç ortaklarının başlangıçtaki planlarına göre onun görevi geride kalıp meraklılarla ilgilenmek ve mümkün olduğunca Bay Baggins hakkında hala Çukurcay'da oturuyormuş gibi davranmaktı. Hatta rolünü oynamasında yardımı olur diye Frodo'nun birkaç eski giysisini de yanına almıştı. Bu rolün ne kadar tehlikeli olabileceği hiçbirinin aklına gelmiyordu. Harika dedi Frodo. Planı anladığı zaman. Yoksa Gandalf'a hiçbir haber bırakamayacaktık. Bu süvariler okuma yazma bilirler mi bilmezler mi meçhul tabii. Ama eve girip de ortalığı ararlarsa diye yazılı bir not bırakmaktan korkacaktım. Fakat madem Tombiş kaleyi korumaya gönüllü ve Gandalf da bizim ne yöne gittiğimizi öğrenecek artık kararım kesin. Yarın ilk iş yaşlı ormana dalıyorum. Tamam o halde dedi Pippin. Şöyle bir bakınca Tombiş'in yerinde olup kara süvariler gelinceye kadar burada beklemektense bizim işi tercih ederim. Sen önce ormanın derinliklerine gir de sonra göreyim ben seni dedi Fredegar. Yarın bu vakitlerde benim yanımda olmadığına çok yanacaksın. Artık bu konuda tartışmanın anlamı yok dedi Merry. Daha yatmadan önce toparlanıp denklerimize son bir kez bakmamız gerek. Hepinizi gün doğmadan kaldıracağım. Sonunda yatağa uzanabildiğinde Frodo bir süre uyuyamadı. Bacakları sızlıyordu. Sabah midilliğe bineceği için sevinçliydi. Neden sonra kendisini yüksek bir pencereden birbirine girmiş ağaçlardan oluşan karanlık bir denize bakıyormuş gibi gördüğü muğlak bir rüyaya daldı. Ta aşağıdan köklerin arasında sürünen ve burnunu çeken yaratıkların sesi geliyordu. Ona öyle geldi ki eninde sonunda onun korkusunu alacaklar. Sonra uzaktan bir ses duyuldu. İlk önce bunun ormanın yaprakları arasından gelen müthiş bir rüzgar olduğunu düşündü. Sonra bu sesin yaprakların değil uzaktaki denizin sesi olduğu doğdu içine. Uyanık hayatında hiç duymadığı ama rüyalarında hep içine dert olan bir ses. Aniden açık havada olduğunu fark etti. Ağaç falan yoktu etrafında üstelik. Karanlık, çorak bir toprak üzerindeydi ve havada yabancı bir tuz kokusu vardı. Başını kaldırınca önünde yüksek bir uçurumun üzerinde tek başına duran yüksek beyaz bir kule gördü. İçinde kuleye tırmanıp denizi görmek için müthiş bir istek uyandı. Kanter içinde kuleye doğru uçurumu tırmanmaya başladı. Fakat aniden gökyüzünde bir ışık parladı ve gök gürüldedi. Bölüm 6. Yaşlı Orman. Frodo aniden uyandı. Odanın içi hala karanlıktı. Merry bir elinde mumla durmuş, diğer eliyle kapıyı yumrukluyordu. Tamam ne var dedi Frodo, hala ürpererek ve şaşkınlık içinde. Ne mi var diye bağırdı Merry. Kalkma zamanı, saat 4:30 ve her tarafta sis var. Haydi, Sam çoktan kahvaltıyı hazırlamaya başladı. Pippin bile kalktı. Ben de şimdi midillileri eğerleyip yük midillisini getirmeye gidiyorum. O üşengeç tombişi de uyandır. En azından kalksın da bizi geçirsin bari. Saat 6'yı henüz geçmişken hobbitlerin 5'e de yola çıkmaya hazırdı. Tombiş Toluk hala esniyordu. Hiç ses etmeden evden dışarı süzüldüler. Mary üzeri yüklenmiş bir midilliği çekerek önden gidiyordu. Evin arkasındaki bir koruluktan sonra birkaç da tarlanın içinden geçen bir yolda dikkatle ilerlemekteydi. Ağaçların yaprakları parlıyor, dallarından sular damlıyordu. Otlar serin çiğlerden kurşun iyileşmişti. Her şey sakindi. Bir avluda tavukların gıdaklaması, ta nerelerdeki bir evin kapısının kapanması gibi uzak sesler hemen yakından geliyormuş gibi net duyuluyordu. Midillileri barakalarında buldular. Hobbitler tarafından çok sevilen türden gürbüz ufak tefek hayvanlardı bunlar. Hızlı değil ama gün boyu iş görecek kadar dayanıklıydılar. Midillilere bindiler ve vakit kaybetmeden önlerinde gönülsüzce açılan ve ardlarında amansızca kapanan sesin içine daldılar. Ağır ağır ve hiç konuşmadan bir saat kadar yol aldıktan sonra çalı çitin aniden önlerinde yükseldiğini gördüler. Çok yüksekti ve her tarafı gümüş örümcek ağlarıyla örülmüştü. ''Bunun içinden nasıl geçeceksiniz?'' diye sordu Fredegar. ''Beni izlerseniz'' dedi Mary. ''Görürsünüz.'' Çalı çit boyunca sola doğru ilerledi. Kısa bir süre sonra çitin bir çukurun kıyısını izleyerek biraz içeri çekildiği bir noktaya vardılar. Buraya çalı çitin biraz ilerisine tatlı bir meyille toprağın altına giden bir oyuk açılmıştı. Oyuğun iki yanında tuğladan duvarları vardı. Bu duvarlar muntazaman bir şekilde yükselip aniden kemer şeklini alıyordu. Çalı çitin altına dalarak diğer taraftaki çukur yerden çıkan bir tünel oluşturuyordu. Burada tombiş toluk durdu. ''Hoşça kal Frodo'' dedi. ''Keşke ormana giriyor olmasaydınız. Umarım gün kavuşmadan kurtarılmaya muhtaç hallere düşmezsiniz. Ama size iyi şanslar. Hem bugün hem de sonrası için. Eğer önümüzde yaşlı ormandan daha kötü şeyler yoksa kendimi şanslı kabul edeceğim.'' dedi Frodo. ''Gandalf'a acilen doğu yoluna gelmesini söyle. Yakında yola çıkar. Elimizden geldiğince hızlı ilerleriz.'' ''Hoşça kal.'' diye seslendiler ve midillilerini meyilden aşağı sürüp Fredegar'ın görüş alanından çıkarak tünele girdiler. İçerisi karanlık ve nemliydi. Diğer ucu sık demir parmaklıklardan yapılmış bir kapıyla kapanmıştı. Mary yere inip kapının kilidini açtı. Hepsi geçtikten sonra yeniden ittirdi. Kapı şakırtıyla kapandı ve kilit yerine otururken klik diye bir ses çıkardı. Meçhum bir sesti bu. ''İşte'' dedi Mary. ''Şairden ayrıldınız. Artık dışarıda yaşlı ormanın kenarındasınız.'' ''Burası için anlatılan hikayeler doğru mu?'' diye sordu Pippin. ''Hangi hikayeleri kastettiğini bilmiyorum.'' diye cevap verdi Mary. ''Eğer Tombiş'in dadılarından dinlediği, umacılarla, kurtlarla falan ilgili eski gul yabani hikayelerini kastediyorsan cevabım hayır olur. En azından ben onlara inanmıyorum. Fakat orman tuhaf bir yerdir. İçindeki her şey tabiri caizse şairdeki şeylerden çok daha fazla canlı, olup bitenlerin çok daha farkındadır. Ve ağaçlar yabancılardan hoşlanmaz. Seni gözlerler.''